Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz. Bugün kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Gülek Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, afiyettesiniz?
Hamdolsun, siz nasılsınız?
Hamdolsun, çok teşekkür ederim. Beraber program yaparız da iyi olmaz mıyım? Kendi adıma söylüyorum, çok teşekkür ederim.
O sizin iyiliğinizden kaynaklanıyor.
Eksik olmayın. Hocam sizin üzerinde çok durduğunuz bir husus, dil hassasiyeti. Dili doğru kullanmak, düzgün kullanmak, dilin hakkını vermek. Biraz bugün milli kültürümüzde, özellikle milli kültürümüz açısından dilin önemi nedir? Dil konusunda ne gibi hassasiyetlerimiz olmalıdır? Bu soruların cevabını Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında aramak isterim. Nedir hocam? Dil neden bizim için bu kadar önemlidir? Olmazsa olmazdır.
Çünkü anlaşma vasıtasıdır.
Evet.
Bugün eğer birbirimizle iyi anlaşamıyorsak, iyi diyalog kuramıyorsak, en önemli sebeplerinden, bana sorarsanız başta gelen sebeplerinden birincisi, güzel dilimizi kurallarına uygun bir şekilde konuşma alışkanlığımızın olmayışından derim.
Evet.
Mesela karşıdaki kimseye muhataba hitap ederken kesik kesik konuşuyoruz. Özneyi söylüyoruz, yüklemi söylemiyoruz. Yüklemi söylüyoruz, nesneyi belirtmiyoruz. Dolayısıyla müphem kalıyor, kapalı kalıyor. O zaman muhatap soru sormak mecburiyetinde kalıyor. Anlamıyor çünkü.
Anlamıyor.
Dilde acelecilik var. Hiçbir konuda acelecilik iyi olmadığı gibi, hiçbir konuda acelecilik iyi değildir. Tabii ki konuşurken de acele etmek iyi değildir. Aksi takdirde muhatabı tam anlayamazsınız. Eskiler tarifin tarifini şöyle yapmışlardır. Efradını cami, ayarını mani. Yani öyle bir söz söyleyeceksin ki söylediğin, anlattığın konuyla ilgili her şeyi işine alacak. O konuyla alakası olmayan hiçbir şeyi de işine almayacak.
Evet. Efradını cami, ayarını mani bu demek. Öyle
bu demektir.
Evet.
Ne yazık ki bazı köşe yazarlarımız dahi bu tarifin tarifi olan az önce söylediğim cümleyi de yanlış kullanıyorlar. Mesela efradına cami, ayarına mani diyorlar. Bu da yanlıştır. Doğrusu efradına cami, ayarını mani. Efendim böyle konuşmak için de tabii imla bilmek lazım, yavaş yavaş konuşmak lazım, üslup sahibi olmak lazım. Efendim işte meramını iyi ifade edebilmek için zengin kelime hazinesine sahip olmak gerekiyor. Aksi takdirde konuşurken sıkıntı meydana gelir, dinlerken bu sıkıntı ikiye katlanır.
Evet. Peki hocam, şimdi üslup sahibi olmak için, zengin bir kelime hazinesine sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Hele bugünün gençleri, bugünkü nesil böyle bir dil hassasiyetine sahip olabilmeleri için en önce dediğiniz gibi üslup sahibi olmak.
Tabii.
Kelime hazinesini zenginleştirmek durumunda
tabii,
değil mi?
Tabii, dil hassasiyetine sahip olan, üslup sahibi olan meşhur yazarlarımızın eserlerini defalarca okumaları gerekiyor. Ama sakın bunların sadeleştirilmiş şekillere okunmasın. Orijinal şekliyle. Tanpınar'ı orijinalinden okuyacaksınız.
Yani Beyşehir'i orijinalinden.
Tabii, efendim Süleyman Nazif'i orijinalinden. Çünkü onlar Türkçenin hakikaten serdarı kimselerdi. Evet, yani Süleyman Nazif için diyor Ahmet Haşim. Türkçenin serdarıydı, başkomutanıydı.
Bir de hocam Nihat Sami Banarlı için de kelimelerin serdarı ifadesi kullanılır.
Bunlar tabii aynı takımın oyuncuları. Yani Nihat Sami Bey bizim neslin çok istifade ettiği, ta lisedeyken kitaplarını okuduğu bir zattır. Edebiyat dersleri bizim Nihat Sami Bey'in kitaplarından okundu. Ondan sonra üniversite yılları işte resimli Türk edebiyatı tarihi hakikaten o sahada yazılmış en kıymetli kitaplardan biridir. Türkçenin sırları olsun, diğer eserleri olsun. Nihat Bey bu konuda çok hassastır. Mesela D harfinin yerine T harfinin kullanılmasından hoşlanmaz. Ahmet, Mehmet, efendim bunlar aslı D ile yazılır. Yani evet. Eski harfle dal ile yazılır. Hı hı. O konudaki hassasiyetini de gösterirmiş. Hatta şöyle bir latife fıkra anlatırlar. İşte kendisini ziyarete gelmiş bir genç efendim Nihat Sami Bey ile görüşmek istiyorum demiş. Hı hı. O da şöyle bakmış delikanlının yüzüne. Oğlum ben Deli Nihat'ım demiş. Çocuk kaçmış korkmuş. Deli yani Deli Nihat'ım demek istemiş. Evet. Efendim bunu espritüel insanlardı. Evet. Yani bir ara İstanbul'da nerede oturdu? Cihangir'de. Hı hı. Efendim Cihangir'de meşhur bir sokak vardır. Zannedersem hala var. Şinasi oturuyordu o sokakta. Meşhur hmm. edebiyatçımız Şinasi. Sorma Gir Sokağı'dır o meşhur adı. Yani. Hmm.
Sorma Gir Sokağı. Sorma,
orada oturuyormuş.
Evet.
Geçici bir süre orada oturmuş. Sonra bebeğe taşındı dedi Hasan Bey. Hmm. Adresini soranlara böyle tarif edermiş. Cihangir Sorma Gir No 21. Evet. Hiç unutulmayacak bir adres değil mi?
Tabii. Cihangir Sorma Gir numara 21.
Evet. Evet. Evet. Yani hoş insanlar. Tabii yani böyle sözcük dediğimiz daraltılmış kelimelerle latife de yapamazsınız.
Tabii.
Zaten dikkat ettiyseniz sizinle yaptığım sohbetlerde bir manaya gelen birkaç kelimeyi kullanıyorum. Mesela fıkrada diyorum, latife de diyorum, espride diyorum.
Niye nüktede diyorsunuz?
Nüktede diyorum. Bu zenginlik ifade ediyor. Aralarında nüans vardır. Yeri gelince onu söyleriz. Yeri gelince öbürünü söyleriz. Zengin olsun yani. Soframızdaki yemek ne kadar fazla olursa o kadar hoşumuza gider. Yahut kilerde malzeme ne kadar fazla olursa evin hanımı o kadar rahat yemek yapar. Yani bolluktan zarar gelmez.
Gelmez. Evet. Hocam Nihat Sami Banerli'yi zikretmişken kendilerinin Türkçenin Sırları adlı eserini de evet. buradan dinleyenlerimize tavsiye edelim.
Tabii tavsiye ederim. Ben zaten öğrencilerime sık sık tavsiye ederim. Sık sık tavsiye ettiğim kitaplar listesinde muhakkak ki Türkçenin Sırları da bulunuyor. Bulunuyor. Türkçenin sırlarını henüz çözemedik zaten. Evet, inşallah bundan sonra daha fazla çözmeye çalışırız.
Evet, çok kısaca hocam bu Türkçenin Sırları kitabından da bahsedecek olursak hani dinleyenlerimiz merak edebilir ne var bu kitapta diye. Özellikle neyden bahsetmiş Nihat Sami Banerli Türkçenin Sırları'nda?
Evet işte Türkçenin diğer bir takım dünya dilleri gibi zengin olduğu hatta bazılarından daha zengin olduğu tezini işlemiştir. Mesela çok eski asıllara gidecek olursak Kaşgarlı Mahmut bile o meşhur eseri Divan-ı Lügat-ü Türk'ünü Türkçenin zengin olduğunu, Arapça kadar zengin bir lisan olduğunu, hatta zaman zaman Arapçaya karşı bile üstünlük kazandığını bir nevi ispat etmek için yazmıştır. Efendim ve Türk kültür dünyasının hazinesi bir eserdir. Oradan yola çıkarak Nihat Sami Bey de Türkçenin bir edebiyat dili olduğu, tarih dili olduğu, kültür dili olduğu tezini işlemiştir ki efendim tabii yine söz dönüp dolaşıp Osmanlı Türkçesine geliyor. Eğer siz Osmanlı Türkçesine vakıf değilseniz bugün olduğu gibi konuşmayı düzgün bir şekilde yapamazsınız. Neden? Çünkü hangi hecelerin uzun okunacağı, hangi hecelerin kısa okunacağı şapka meselesiyle tam çözülmüyor. Kaldı ki şimdi şapkaları da kaldırdıklarına göre evet. efendim kulaklarımızı tırmalayan bir takım sesler şeklinde duyuyoruz. Efendim bu normaldir. Çünkü Arapçadan, Farsçadan dilimize giren ama ilerleyen zamanla birlikte Türkçeleşen kelimelerin ses ve ahenk bakımından büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Yani ince okumak, uzun okumak, kısa okumak. Efendim işte şapka diyorlar ama aslında bu söz de yanlıştır. Efendim hangi harfin üzerine konulacak, hangi harflerin üzerine konulacak bunu iyi ayarlayamıyoruz mesela. Alem var, alem var. Değil mi şimdi? Şapka olmasa alem. Minarenin ucundaki, kubbelerin ucundaki işarete alem diyoruz. Efendim.
Hala var, hala var.
Evet, alem dersek o zaman şapka oluyor işte bak. Evet. Ama işte şapka oradaki ayından sonra elif uzatma işareti elifin sesini veriyor. Alem. Attık mı alem. Dediğiniz gibi hala var, hala var. İki A'da şapka istiyor. Ve hala diyemezsiniz. İnce, hala, la. Hı hı. İşte o ikinci hecedeki şapka inceltmek işindir. Hala, hem inceltmek hem de uzatmak işindir. Yani şimdi bu konuda da çok daha misal veririm ama sohbetimiz dil bilgisi derslerine dönüşeceği için bu kadarıyla iktifa edelim. Efendim, Türkçenin bir de tabii musiki açısından çok büyük bir önem arz ettiğini belirtmek isterim. Eski İstanbul beyefendileri, hanımefendileri konuşurken efendim dinleyenler çok hoşlanırlarmış. Hatta ne konuştukları onları hiç ilgilendirmezmiş. Nasıl konuştukları. Evet, şunlar hep konusu da dinlesek der gibi böyle. Yani bir nevi musikileşiyor Türkçe. Şimdi maalesef böyle güzel Türkçe ile konuşan insanların sayısı gittikçe azalıyor ve yine üzülerek ifade edelim ki bunu üzerine vazife bilmesi gereken insanlar ki bunların başında öğretmenler gelir, evet, imamlar gelir, kültür adamları gelir. Onların dahi sohbetlerinde bendeniz birkaçı müstesna bir zevk almıyorum maalesef.
Evet, onların dahi dediniz mesela. Çoğu insan dahi ile dahi birbirine karıştırabiliyor.
Evet, çok duymuşumdur. Hatta siyasi hayata atılmış efendim. Evet. Şöhret olmuş bazı kimselerde dediğiniz gibi dahi yapıyorlar. Halbuki kelimeden dahi olmaz. Dahi insandan olur. bu dahi güzel.
Tabii. Peki hocam, az önce de ifade ettiniz. Böyle gerçekten üslup sahibi, kelime hazinesi zengin, Osmanlıca'ya vakıf ve ya saatlerce konuşsa da ne söylediği o kadar mühim değil. Yeter ki konuşsun. O kadar böyle billur bir su gibi akıcı konuşuyor ki dediğiniz değerli şahsiyetlerle tanıştınız değil mi hocam? Sohbetlerinde bulundunuz.
Tabii bulundum. Onların hangi birini sayayım? Ama onlardan bahsetmeden önce geçenlerde bir delikanlı bana dedi ki hocam sohbetinizi dinledim dedi. Pek bir şey anlamadım fakat çok güzel konuşuyordunuz dedi. Şimdi ölçüye bakınız. Evet. Anlamamış ama güzel konuşuyormuşum. Görünüşte bir tenakuz efendim. Fakat bazı şeyler hissetmiş.
Tabii.
Zamanla anlarsın evladım dedim ben de. Yani bu işler birden olmaz. Tedriciyet kanunları vardır. Değil mi? Tedricen. Yavaş yavaş. Cenab-ı Hak bile kainatı 6 günde yarattık buyuruyor. Tabii bugünkü gün olmayabilir. Ayrı devir de olabilir. Ama burada bir ifade şekli var, bir mesaj var. Yani işlerinizi yavaş yavaş efendim hukukuna, kurallarına riayet ederek yapınız. Yavaş yavaş yapmak tembellik değildir.
Değildir.
Evet, yani büyüklerimizden birisinin sözüdür. Yavaş yavaş acele edelimdir. Evet, acele eden genellikle yolda kalır veya tökezler. Konuşurken de böyle. Çok meşhur bir hocamız güzel dini sohbetler yapıyor bazı televizyon kanallarında. Fakat acelesinden ve mahalli şiveye olan düşkünlüğünden dolayı Peygamber Efendimiz'in ismini andığı zaman getirilmesi gereken salatü selamı efendim kısaltarak söylüyor. Tatbikatı şöyle ben de yapayım.
Lütfen.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demesi gerekirken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor mesela. Olur mu sallallahu aleyhi ve sellem? Niye acele diyorsun hocam? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kelimelerin hakkını vereceksin.
Evet.
Gücenir. Kelimelerin canı vardır. Gönlü vardır, dili vardır. Hakkını vermezsen, eksik, fazla, efendim, sıkıntılı konuşursan o kelime konuşan kimseye gücenir. Zaten konuşan bu gücenikliği gönlünde, aklında hissediyorsa kolay kolay da gücendirici bir tarzda söylemez.
Evet.
Evet. Cansız dediğimiz eşya cansız değildir. Kelimeler de cansız değildir. Heyecansız değildir. Onların da hakkını vermek gerekiyor. Eskilerden tabii yetiştiğimiz insanlar oldu. Tabii başta Üstad Necip Fazıl olmak üzere güzel konuşan insanlara rastladık. Onların sohbetlerinin, konferanslarının bitmesini katiyen istemezdik. Bir gevşeklik göstermezdik. Uyuklama, sayıklama, esneme, efendim işte şu sohbet bir an önce bitse de gitsek gibi duygulara asla kapılmazdık. Bilakis çabuk bitecek diye efendim bir nevi hayıflanırdık. Evet, tabii şimdi o şekilde konuşan, o şekilde hitap eden insanlar kalmadı dersek belki haksızlık yapmış oluruz. Yani boş değildir gök kubbenin altında yine güzel insanlar, güzel hatipler var ama sayılarının azaldığı bir gerçek. Çünkü okullarımızda bu eğitim verilmiyor. Biz hatta lise yıllarında, orta okul yıllarında hocalarımız, öğretmenlerimiz tavsiye ederlerdi. Ömer Bey diye bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Derdi ki konuşmanızın düzelmesini, güzelleşmesini istiyorsanız çocuklar, beğendiğiniz Türkçesi güzel olan bir kitabı alın, her gün 15 dakika sesli okuyun derdi.
Evet.
Evet, ben bu kuralı uyguladım, bu tavsiyeyi tuttum. Belki size tuhaf gelecek ama halen belli zamanlarda sesli kitap okurum. Kendim okur, kendim dinlerim, ne güzel.
Hatta böyle hacimli ciltli kitapları da sesli okuduğumuzu.
Hatmettim, tabii, evet.
Biliyoruz. Arif Nihat Asya da hocam, Türkçe konusunda tabii, son derece hassas elbette, değerlerimizden.
Zaten biri. Öyle kıymetli şairlerin Türkçe konusunda taviz vermeleri düşünülemez. Kelimelere dans ettirmiş insanlar bunlar. Kaldı ki Arif Nihat Asya hakikaten bu konuda en önde gelen şahsiyetlerden biridir.
Evet, bayrak şairimiz evet, Arif Nihat evet, Asya'ya da rahmetle yad etmiş olalım. Şimdi biraz önce dediniz ki Osmanlıcayı öğrenmek şart.
Şart.
Osmanlıcayı öğrenmek neden şart hocam? Bugün bir genç neden Osmanlıca öğrenmeli? Osmanlıca öğrenmediği zaman nasıl bir kaybı olacak? Bunun nasıl bir eksikliği olur? Sadece gençle de sınırlandırmamak lazım tabii.
Hayır tabii. Genci yaşı yok öğrenmenin. Elbette. Tabii ki. Evvela oradan başlayalım. Yani Efendimizin hadisi şerifi var. Buyuruyorlar ki ilim beşikten mezara kadar her Müslümana vecibedir, farzdır. Mezara kadar buyurulduğuna göre demek ki yaşlı insanlar da bu kategoriye giriyor. Efendim o bakımdan benim Osmanlıca derslerime her yaştan insan geliyor.
Ve her meslek grubundan.
Her meslek grubundan geliyor. Mesela 12 her gruptan geliyor. Mesela ortaokul talebesi de var. Efendim işte emekli olmuş artık yaşı ilerlemiş insanlar da var. Yani 75 yaşında bile talebem var, düşünebiliyor musunuz?
Maşallah.
Ve devamlı geliyorlar bunlar. Efendim kadın, erkek, efendim üniversite öğrencisi, doktor, avukat, mühendis, bilgisayarcı vesaire mesleği ne olursa olsun kardeşim, bu Türkçeyi güzel konuşmak lazım çünkü anamızın dili.
Evet.
Ana dil diyor ya, ağzımda annemin sütü gibi. Yani saf ve temiz. Üç şey önemlidir. Dil, din, tarih. Saç ayağıdır bunlar. Birisi olmasa duramaz. Yani dil olmazsa şimdi güzel bir Türkçe, Osmanlıca dediğimiz Osmanlı Türkçesine hakim olamazsa bugünün araştırmacıları, öğretmenleri, yazarları Cevdet Paşa'yı okuyamaz. Evet. Sinan Paşa'nın tazarruatnamesini okuyamaz. Okusa da anlayamaz. Yanlış anlar, telaffuzlarını hakkıyla yapamaz. Fuzuli Divanı'nı okuyamaz. Böyle yüzlerce misal verebiliriz. Peki kardeşim bu eserler bizim ecdadımız tarafından yazılmış. Bizim topraklarımızda yetişen alimler, şairler, efendim ilim adamları tarafından yazılmış. Batılılardan mı adam getireceğiz bunları bir okusunlar da bize anlatsınlar diye. Bu bir züldür, bu bir büyük eksikliktir. Öyleyse kendi suyumuzu kendi kaynağından içmek gibi bir zaruretle karşı karşıyayız. Dolayısıyla evvela ecdadımızın yazdığı birbirinden kıymetli binlerce, on binlerce, yüz binlerce eserin dünyasına girebilmemiz için Osmanlı Türkçesi öğrenmek gerekiyor. Gerekiyor ne kelime? Şart olarak karşımıza çıkıyor. Daha başka sebepler var araştırmacılar için. Efendim nedir? Açık hava müzelerine gideceksiniz kardeşim. Nedir açık hava müzeleri? Osmanlı kabristanları. Buradaki kabir taşlarını okuyacaksınız. Çeşme kitabelerini okuyacaksınız. Kütüphane kitabelerini, diğer tarihi eserlerdeki kitabeleri okuyacaksınız. Kaldı ki ben Osmanlıca biliyorum diyen herkes kitabe okuyamaz. Çünkü matbu bir metni kırık dökük okumak başka, istifli yazı olan ve çeşitli yazı türleriyle rika, sülüs, nesih vesaire yazılmış olan kitabeleri okumak ayrı. Başka, o bir ihtisas işidir. Göz alışkanlığıdır. Dolayısıyla ihtisası geliştirmek icap ediyor. Başka sebepler de var tabii. Şimdi arşivimiz var. Arşivimiz çok zengin biliyorsunuz. Başbakanlık Osmanlı arşivi var, Genelkurmay arşivi var, özel arşivler var. Buralarda binlerce, on binlerce, milyonlarca evrak var.
Ya, okunmayı
bunlar nasıl
bekliyoruz.
Okunacak? Tabii Avrupa'dan müsteşrik getiriliyordu. Bilmiyorum şimdi de getiriliyor mu bunları okutmak için. Bakınız bu müsteşrik kelimesi birkaç manada, birkaç kelimeyle söylenebiliyor değil mi? Ne diyoruz? Müsteşrik. Yani şarkiyatçı. Kendisi batılı, işte Avrupalı, Amerikalı ama şark ilimleriyle, Arapçayla, Farsçayla, İslami ilimlerle, İslam tarihiyle vesaireyle meşgul olduğu için bunlara müsteşrik, şarkiyatçı diyoruz. Ne diyorlar şimdi? Doğu bilimci deniliyor mesela. Doğu bilimci. Efendim, oryantalist deniliyor. Evet. Aynı manaya gelen birkaç kelime. Yani şimdi işte Başbakanlık arşivinde diğer arşivlerdeki o kıymetli evrakı, kitapları, efendim matbu yazıları, bilhassa el yazılarını takır takır gürül gürül okumak için ciddi manada Osmanlıcanın bilinmesine lüzum var. Allah'a şükürler olsun, eskisi gibi değil şimdi, o eski taassup kalktı. Şimdi hemen hemen her yerde Osmanlıca öğrenme imkanı ortaya çıktı.
Hatta hocam ilk ortaokullarda seçmeli
evet,
ders haline geldi.
Seçmeli ders olarak kondu, bu güzel bir gelişmedir. Yalnız şu hususu da belirtmem gerekir ki özellikle bu dersi veren arkadaşlara min gayri haddin tavsiye olarak söylüyorum. Osmanlıca öğretirken talebeleri usandırmamak veyahut ilk başta onları ümitsizliğe düşürmemek için dersin tamamını gramer bilgilerine ayırmasınlar. Sıkıcı olur. Şöyle düşünelim, edebiyat dersinde bile hoca dil bilgisine fazla yer verince biz biraz sıkılırdık, sevmediğimizden değil. Çünkü iş o zaman hep teknik bir hale geliyor. Onun için ben tavsiye ederim acizane ki bu rahmetli Mehmet Kaplan hocanın tavsiyesidir. Derdi ki ilim metinlerdedir. Metin okumalarına önem vermek gerekir. O metinler okunduğu sırada da efendim oradaki kelimelerden yola çıkarak yani yeri geldiği zaman ona uygun gramer bilgisini böyle özümseterek metnin içine sıkıştırarak verirsek efendim talebe sıkılmaz. Maalesef bunun tam aksini yapıyor çoğu arkadaşlarımız. Talebede bir usanma durumu hasıl oluyor. Bir gevşeklik. Bir iki hafta geliyor dersi bırakıyor. Bu teknik bilgilere dikkat etmek gerekiyor. Bir tabii bir de hocanın dersine iyi vakıf olması gerekiyor. Efendim zamana bağlı olarak evet. ders yapmaması icap ediyor. Yani bana ayrılan 45 dakikayı bir saati doldurayım, şu işten bir an önce kurtulayım zihniyetiyle ve beklentisiyle ders yaparsa sağlıklı netice alamaz. Çünkü evvela hoca dersini sevecek. Sevmiyorsa sevdiremez. Evet. Yanmayan aydınlatamaz. Yani mum ortada duruyor. Ama yanmıyor. Ne yapayım ben o mumu? Mumun vazifesi yanmaktır ve etrafındaki pervanelere aydınlatmaktır. Hoca da böyledir yani. Böyle olmalıdır.
Evet. Peki hocam şimdi her kesimden 7'den 70'e, ev hanımından mühendisine, doktorundan gazetecisine toplumumuzda birçok insanın sizin Osmanlıca derslerinize büyük bir alaka, teveccüh gösterdiklerini biliyoruz. Nasıl bir usul, yol, yöntem takip ediyorsunuz siz bu Osmanlıca derslerinde? Biraz o konuda da
evet,
bilgi
işte
verir misiniz?
Az önce de söylediğim gibi metin okumalarına ağırlık veriyorum. Efendim elbette takip ettiğimiz ve öğrencilerin de kursiyelerin de almasını kütüphanelerine kazandırmalarını istediğim klasik kitaplar var. Mesela bir iki isim vereyim. Lütfen. Tavsiye ettiğim ve muhakkak almalarını istediğim kitaplar var. Hocamız rahmetli Profesör Faruk Kadri Timurtaş'ın 3 ciltlik Osmanlıca dersleri
var.
Ki bunun bir kısmı gramerdir, büyük kısmı metinlerdir. Onu tavsiye ediyoruz. Keza Profesör Muharrem Ergin'in aynı adla Osmanlıca dersleri kitabı var. Onu tavsiye ediyorum. Efendim işte eski hocalarımızdan Doktor Ali Kemal Belgrandlı'nın
evet.
Osmanlıca dersleri adıyla muhtelif kitapları var. Onları tavsiye ediyorum. İşin bir de lügat kısmı var. Hı hı. Çok önemli tabii. Osmanlıca lügat demektir. Kelime zenginliği demektir. Onun için de 3-5 lügat ismini veriyorum. Bunlardan birini, hiç değilse 3'ünü 5'ini almalarını tavsiye ediyorum ki.
Ferit Develioğlu'nu tavsiye ediyor musunuz?
Tabii ediyoruz. O çok önemli bir lügat. Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe ansiklopedik lügat. Hı hı. Onu tavsiye ediyorum. Sonra biraz daha ileri seviyeye gelince lügatçıların bir nevi ne diyelim duayeni diyebileceğimiz Şemseddin Sami'nin Kamusu Türkiye'sini tavsiye ediyorum. Bakınız Kamusu Türkiye dedim değil mi? Kamusu Türkiye diyebilirdim.
Ya.
Ya o zaman yanlış olurdu. Öyle diyenleri de duydum. Evet.
Kamusu Türkiye.
Tabii. Şimdi Osmanlıcayı bilmezse diyebilir. Neden? Çünkü evet. Latin harflerdeki bir K harfine mukabil Arap alfabesinde iki tane K harfi var. Biri kaf, kalın sesli K. Biri kef, ince sesli evet. K. Şimdi kamus derken kafla yazıyoruz kalın sesli. Kamus dersen ince sesli olur, mana bozulur. Tabii. Evet. Efendim onu tavsiye ediyorum. Kamusu Türkiye önemli bir lügattır. Son yıllarda 3 ciltlik Kubbe Altı Akademisi'nin lügatı çıktı. 25 seneden beri hazırlanan bir lügattır bu.
30, İlhan Ayverdi'lerin
evet, 30 seneye yaklaştı rahmetli. İlhan Ayverdi'nin büyük bir gayretle, sabırla, himmetle hazırladığı misalli büyük Türkçe sözlük. Yani bu misalli olması da önemli. Yani kelimenin hem orijinali var, Latin harfleriyle karşılığı var. O kelimenin içinde geçen bir beyit veya bir nesir cümlesi de örnek olarak veriliyor ki bu eskilerin deyimiyle kabili istifade. Yani çok büyük oranda yararlanabiliyorsun. Talebenin karşısında, aklında kalıyor. Tabii başka lügatlar da var. Yani ihtisas yapmak isteyenler için işte Mütercim Asım'ın Kamusu, Okyanusu var. Osmanlılar zamanında yazılmış önemli lügatlar. Van Kulü lügatı bile var yani. Bunlar yeni yeni Latin harflerine de kazandırıldı. Kütüphanenizdeki lügat sayısı ne kadarsa efendim ne diyelim kuyumcu dükkanındaki altın sayısı da o kadar, ne kadar fazlaysa öyle kıymetlidir yani.
Evet. Çünkü insan kelimelerle düşünür değil mi?
Tabii hocam? Kelimelerle düşünür evet. Ya. Ve bir kelimeyi A lügatında bulamazsanız B lügatında buluyorsunuz. Hı-hı. B lügatında bulamazsanız C lügatında buluyorsunuz. Yaşadığım için biliyorum. Onun için nerede lügat görsem alıyorum şimdi. niye sormuyorsun şimdi kütüphanede ya. Kaç tane lügat var diye?
Tamam hocam, yeri geldi. Çünkü siz hayatınızda kamus namustur sözünü şiar edinmiş bir değerimizsiniz. O yüzden eminim bir kütüphanede iki sıra var mı? Ne iki sırası var?
Sıranın uzunluğuna kısalığına bağlı. Evet, ben rakamını vereyim. 123.
O 123 farklı lügat var.
Farklı lügat var evet.
Maşallah.
Evet.
Müthiş.
Kamusu Fransavi bile var.
Müthiş.
Şemseddin Sami'nin. Benim yabancı dilim Fransızca. Kamusu bak 3 tane lügatı var. Şemseddin Sami'nin Kamusu Türkiye, Kamusu Fransevi, Kamusu Osmani. Ama tabii lügatçıların Şeyhülislam'ı kim dersen Gaziantep'li Mütercim Asım deriz. Ki onun o büyük okyanus, Kamusu Okyanus efendim 4 cilttir. Bir baskısı 3 cilt halindedir, bir baskısı 4 cilt halindedir. Şimdi latinize edildi ve 6 cilt halinde neşredildi. Bu 6 cilt halinde neşredilen lügatı evet. Aslında Mütercim Asım 60 ciltlik bir lügatı özetleyerek hazırlamıştır. Evet. Düşünebiliyor musunuz?
Hocam çıtayı o kadar yükselttiniz ki. Şimdi evet. Ben birkaç dakikadır hep onu düşünüyorum. Sizin o engin ve zengin kütüphanenizde 123 farklı lügat var. Müthiş. Yani hakikaten bu hepimize örneklik teşkil etme. Şahsınızda kamus namustur hocam. Sözünü böyle ete kemiğe büründürmüşsünüz vallahi.
İnşallah.
Cemil Meriç çok kullanıyordu.
Çok kullanıyordu. Çok hassaslı lügat mesela. Lügat evet. Yalan söylemez. Evladım lügata bak derdi. Ondan sonra. Evet. Mesela lügat parçalıyor derler ya. Bunu şöyle de anlamak bilmiyorum ki doğru olabilir mi? Lügat çok açılıp kapandığı evet. için durmadan kelime bakıyorsun. Çabuk parçalanır, cildi bozulur, bilmem ne falan filan. Onun için lügat kitapları biraz sağlam ciltlerle neşredilir. Hele bendeki Kamusu Türkiye'yi görsen böyle fırlatıp bir yere alsan hiçbir şey olmaz. Şimdi var Osmanlı cildi var çünkü. Tabii, şimdi tabii. Şimdi yapılan ciltlere bakıyoruz. Şirazesi bozulmuş, işte şeyi kötü, dikişleri kötü. Efendim, kısa zamanda tahrip oluyor. Yani sağlam bir cilt değil. O başlı başına bir bahis şimdi bu cilt meselesi. Eskiden iyi mücellitler vardı tabii. Ne yoktu ki? Mücellitler vardı. Ya
şimdi müçtehitler mesela vardı.
Müçtehitler vardı. Evet. Dilimizde bir söz var. Mütercim katildir diye bir söz var biliyor musunuz? Niye söylemişler bunu? Çünkü tercüme yapan evet. kimseye mütercim denilir.
Doğru.
Eğer iki dile de vakıf değilse diyelim ki Arapçadan Türkçe'ye tercüme yapıyor. İngilizce'den Türkçe'ye veya İngilizce'den Arapça'ya neyse. Hangi dil olursa olsun iki lisana da iyice vakıf değilse efendim okuyamadığı veya anlayamadığı kelimeleri atlayabilir, cümleleri atlayabilir veya yanlış okuyabilir. Mesela nurun ala nur diye bir söz var değil mi? Nur üstüne evet. nur demektir. Şimdi bu kalıplaşmış ve darb-ı mesel haline gelmiş sözü eğer önceden bilmiyorsa, Osmanlıca bildiğinde iddia ediyorsa bunu nasıl okumuş biliyor musunuz?
Nasıl?
Böyle bir zat ne var Ali ne var diye okumuş. Çünkü öyle de okunabiliyor. Bosna herseki bu sene her sene diye okumuş mesela. Evet. Demek ki bir kültürel altyapı istiyor. Önceden ki o kelimeyi yanlış okumasın. Çok zengin bir lisan, birbirine benzeyen kelimeler çok. Müsahabe var, muhasebe var.
Muhasebe var.
Muhabere var, işte muhabere var, değil mi? Haberleşme.
Muhabere var.
Evet. İşte savaş manasına da geliyor, haberleşme manasına da geliyor. Müsahabe var, değil mi efendim? Muhasebe var. Muhasebe hesaplaşmak. Müsahabe sohbet etmek. Birbirine o kadar benziyor ki.
Öyle hocam. Nice yazarları çileden çıkartmış mütercim katiller var değil mi?
Çok.
Geçmiş. Bununla ilgili çok enteresan çok, evet. misaller var. Siz kitaplarınızda da yer
evet.
veriyorsunuz.
Bu konu o kadar fazla ve büyük ki önemli ki hakkında kitaplar yazılması gerekir. Yazılmıştır da. Bunu rahmetli hoca iyi yapardı. Orhan Şayık
Gökyüzü.
Destursuz bağa girenler derdi bunlara. Güzel bir haşlama taşlama yapardı onlardan. Evet. Ha işte sözü oraya getireceğim. Yani mütercim katildir sözüne muvazi, paralel olmak üzere ben de şöyle diyorum.
Buyurun.
Mücellit de katildir. Eğer işini iyi bilmiyorsa nasıl katildir? Kitabı ciltlerken diyelim ki tıraşlar dikkat etmez yazıların yarısı gider. Efendim cildini iplik dikişle itina ile yapmaz. Sayfaları açınca dikişler görünür. Görünmeyecek. Efendim daha bir takım özelliklerini yerine getirmez. Sözüm ona mücellittir. Bu da kitabı katlediyor kardeşim. O zaman mücellit de katildir yani. İyilerine sözümüz yok. Onlara zaten saygımız sonsuz. Onun için o bir saray cildi dediğimiz Osmanlı cildiyle ciltlenmiş bir kitabı dediğim gibi şöyle elinden bıraksan, yüksek bir yerden bıraksan yine bir şey olmaz. Ama yeni kitaplara bakıyoruz. Hemen dağılıyor, bozuluyor. Hiç de sevmem yani böyle para verip alıyorsun kardeşim.
Evet.
Sağlam yap ya işini. Eski ciltlerin hayranı. Onun için ciltçilik bizde mücelliklik başlı başına bir sanattır. Efendim Yıldız Kütüphanesi'ne gidiniz. Sultan Abdülhamid'in özel kütüphanesine. Yani hiç böyle okumanıza bile gerek yok demeyeceğim. Tabii ciltlerine bakıp gözlerinizi dinlendirebilirsiniz.
Kesinlikle. Şimdi hocam şu an sesimize kulak veren dostlarımızdan, dinleyenlerimizden şöyle bir soru soran olabilir. Hocam bugüne kadar Osmanlıca'nın kıyısından, köşesinden Osmanlıca ile yollarım kesişmedi. Ve sıfırdan bir Osmanlıca öğrenmek istiyorum. Ben dedemin mezar taşını okumak istiyorum. Ecdadımın divanını okumak istiyorum. Osmanlıca okuyarak gözümü de gönlümü de dinlendirmek istiyorum. Ne kadar zamanda Osmanlıca'yı hakkını vererek yazarım, konuşurum ve okurum diye sorarsa ne cevap verirsiniz hocam?
Evvela şöyle cevap veriyorum böyle mürettep sorulara. efendim zaman pazarlığı olmaz diyorum.
Amin.
Ama illa zaman istiyorsanız bir ayda da öğrenirsiniz.
Evet.
Beş ayda da öğrenirsiniz. Beş senede de öğrenirsiniz. Hı hı. Efendim bunu 50 seneye kadar yolu var.
Muhakkak.
Çünkü zengin bir lisan. Bir derya, hı hı, yani bir denizin kenarına gidiyorsunuz. Oradan bir bardakla da su alabilirsiniz. Bir helkiyle, bakraçla da su alabilirsiniz. Daha büyük bir kapla da su alabilirsiniz ama okyanus bitmez.
Amin. Umman.
Evet. Ne demiş şair? İlim bir lütçeyi bi sahildir, anda alim geçinen cahildir. Yani ilim sahili olmayan bir denizdir. Bu kadar geniştir. Binaenaleyh ben alimim, ilimleri bitirdim diyen yalan söyler.
Evet. Peki sizin hocam Kubbe Altındaki Osmanlıca dersleriniz olsun, Üsküdar Balaban Tekkesi'ndeki, Pendik'teki Osmanlıca dersleriniz olsun, katılan Osmanlıca sevdalısı dostlarımız, yani uzun soluklu olarak bu eğitimleri alıyorlar sizden.
Tabii. Bir devre zaten 7 ay sürüyor.
Tamam.
Ekim'de başlanıyor, Mayıs'ın sonunda bitiyor.
Sıfırdan başlıyor talebi.
Sıfırdan, önceleri sıfırdan başlatıyordum.
Şimdi?
Birkaç yıldır bir başka arkadaşımız sıfırdan başlıyor. 3,5 aylık bir kursa tabi tutuluyor. Ondan sonra bana geliyorlar.
Tamam.
Yani ben ileri seviyede Osmanlıca veriyorum. Bu da ikiye ayrılıyor. Matbu metinler okutuyorum, yazma metinler okutuyorum. Diyelim ki dersin süresi 2 saattir. Bir saatini matbu metinlerle değerlendiriyoruz. İkinci saatini de yazma metinler okutuyoruz. Tabii matbu metinde ikiye ayrılıyor. 20. yüzyıl Osmanlıcası basit matbu metinlere giriyor. Ama daha eski dönemlerin kitapları sonradan basılmışsa Arap harfleriyle, o da matbu metindir ama lisanı ağırdır. Mesela yarım sayfa bir cümledir. Efendim sonundaki dır veya direkinden onun Türkçe olduğunu anlıyorsunuz. Efendim bu şekilde. Keza yazma metinler de öyle. Tabii daha sonraki muahhar dönem der eskiler. Muahhar yani ahir, son dönem. Efendim muahhar döneme ait yazmalar nispeten kolay. Kaldı ki Latin harfleriyle dahi yazarken herkesin el yazısı bir olmaz değil mi? Öyle el yazıları vardır ki doktor reçetesi gibi ancak yazan bir de eczacı okur. Yani siz anlayamazsınız. Evet, siz böyle el yazıları var. Bir de çok okunaklı el yazıları vardır. Evet. Hem yazı güzeldir hem de çok okunaklı. Bu zevk veriyor talebeye. Mesela Hüseyin Vassaf Bey'in yazısı çok güzeldir. Evet. Efendim. Süheyl Hoca'nın yazısı.
Ünver'in değil mi?
Süheyl Ünver. Biraz zorlanıyorsunuz okurken. Efendim daha başka misaller de verebiliriz. Rahmetli üstadımız, hocamız Ekrem Hakkı Ayverdi'nin yazısını okuyorum bugünlerde. Efendim bir metnini inceliyorum. Bayağı zorlandım.
Osmanlıca.
Osmanlıca. El yazısıyla 7-8 sayfalık bir şey. Okudum ama yılmadım. Karineyle çıkardım. Tekrar tekrar lügata baktığım göz alışkanlığı. 3 kelimede tereddüt ettim. Onu da Mustafa Tahralı Hoca'ya sordum. Tereddüt ettiğimde haklıymışım. Düşündüğüm gibi söyledi o da. Bu demektir ki uzun bir azmü cezm sonunda okudum yani.
Evet. Eskilerin eskimez ifadesiyle azmü cezmü kastettim.
Azmü kastettim. Tevbe ya Rabbi estağfirullah diyor.
Evet. Peki hocam programın sonlarına yaklaşıyoruz. Şu an hali hazırda
Üsküdar'da. Osmanlıca derslerimiz cumartesi günleri her cumartesi saat 11 ile 1 arasında Çemberlitaş'taki Kubbe Altı Akademisi'nde.
Cumartesi 11-13 arası.
11-1 arası.
Evet.
Kubbe Altı Akademisi Çemberlitaş'ta Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi. Pazar günleri her pazar saat 2 ile 4 arasında Üsküdar'da Balaban Tekkesi'nde Gülnur Şemetullah Camii'nin eteğinde bitişiğindedir bu. Ahşap Balaban Tekkesi.
2 ile 4 arası.
2 ile 4 arası. Tamam. Efendim bir de çarşamba günleri Hoca Üveyiz Kültür Merkezi var Fatih'te, Hırkayı Şerif Camii'ne giderken. Orada da yine 2-4 arası dersimiz var. Şu anda 3 yerde daha önce başka yerlerde de vardı.
Yani sizin aynı anda 6-7 farklı kültür merkezinde,
evet,
Osmanlıca ders verdiğinizi biliyorum.
Geçen yıllarda öyleydi. Bu sene işte kitap biraz çalışmalarıma biraz zaman ayırayım diye bunu 3'e indirdik.
Uzun yıllar Pendik'te düzenli
Pendik'te
olarak.
Pendik'te verdim, evet. Başka yerlerde de verdim efendim. Ama en eski kulübe adlı 16 yıldır kulübe altında veriyorum.
Fasılasız 16 yıldır.
Fasılasız, bilafasıla ve 16 yılın 10 yılında hiç aksatmadan gelen bir talebemiz var.
Ciddi.
Evet. Doktor Turgut Bey.
Evet.
Yani emekli doktor, dahiliye mütehassısı efendim. Ve bu derse mesela Sakarya'dan gelen bir talebemiz var. Tarih öğretmeni bir hanımefendi. Efendim böyle uzak bölgelerden gelenler var. Eyüp Sultan'da Dil ve Edebiyat Derneği'nde,
evet,
geçen sene veriyordum. Orayı bırakınca oraya gelen talebelerden bazıları Eyüp'te oturmuş olmalarına rağmen şimdi Üsküdar'a geliyorlar. Yani ben nereye gitsem bir nevi kovalıyorlar.
Evet hocam, bu
merak
işte
güzel bir şey.
Kesinlikle.
Çünkü ben o Osmanlıca metinleri okuturken yeknesak bir tarz takip etmiyorum. Yani tek düze ders yapmıyorum. Metinlerden yola çıkarak, orada geçen kelimelerden, cümlelerden, atasözlerinden, darbu meselelerden yola çıkarak konuyla bağlantı kurarak o konunun şiirini, efendim işte fıkrasını, latifesini veriyorum ve tedavi ettiriyor. Mesela o konuyla ilgili
çağrışım,
tarihi bir olayla bağlantı kuruyorum. O konuyla ilgili fıkrayı da anlatıyorum. Böylece ders monotonlaşmaktan kurtuluyor. Bir nevi kültür sohbetleri haline geliyor. Onun için ders cazibeli oluyor. Yoksa talebe psikolojisidir. Kaç yaşında olursa olsun bir an önce bitse de ders gidelim diye, gitsek diye içinde his vardır. Biz de o hissi hiç yaşamıyoruz Allah'a şükür.
Evet. Hocam bu hem Osmanlıca'nın bereketi hem de sizin bu tatlı anlatımınızın adeta bir kültür ziyafetine dönüştürdüğünüz Osmanlıca derslerinizin kıymeti, değeri eksik olmasın.
Eyvallah.
İnsanlarımızda layık,
evet,
olduğu, eyvallah, değeri gösteriyor. Ben yeri gelmişken değerli dostlarımıza, kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimize de hatırlatmak istiyorum. Efendim kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey'in cumartesi günleri 11-13 saatleri arasında Çemberlitaş'taki Kubbe Altı Akademisi'nde, pazar günleri 14-16 saatleri arasında Üsküdar Balaban Tekkesi'nde, Gümüş Valide Sultan Camii'ydi değil mi?
Eteğinde, hemen denize, evet, yakın, yani Marmaray çıkışı.
Evet efendim, ve çarşamba günleri de Fatih'te Hoca Üveyis Zade Kültür Merkezi.
Hoca Üveyis Kültür Merkezi.
Kültür Merkezi'nde Osmanlıca dersleri devam ediyor. İlgilenen dostlarımız, dinleyenlerimiz internet vasıtasıyla Fatih Belediyesi'nin, Üsküdar Belediyesi'nin ve Kubbealtı Akademisi'nin internet sayfalarından ayrıntılı malumat edinebilir.
Evet.
Ve kayıtlar halen daha. Evet, belli bir zaman yok değil mi hocam? Mesela yarın başlamak istiyorum Balaban'a. Nasıl yapacağız?
Soruyoruz tabii, seviyen nedir?
Tabii.
Yani bir kontrol, bir işte deneme,
bir yönlendirme
mahiyetinde
yapıyorsunuz.
Evet, ona göre ya birinci kademeden başlatan arkadaşımıza yönlendiriyoruz. Biraz temeli varsa o doğrudan girebiliyor zaten.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Yani 45 dakika konuştuk, doyamadık yine. O tabii derya bir konu bu Osmanlıca. Daha şeyi soracaktım, mesela 50'li 60'lı 70'li yıllarda Türk basın dünyasında bazı ünlü yazarlar, romancılar, hikayeciler, gazeteciler Osmanlıca'nın pratikliğinden istifade ediyor. Müsveddelerini dahi Osmanlı Türkçesiyle kaleme alıyor.
Ben de yetiştim onlardan bazılarına. Tabii.
Evet.
Yani Aziz Nesin bile Osmanlıca yazıyordu romanlarının,
evet,
müsveddelerini. Rahmetli oldu, şimdi bir matbaacı abimiz vardı, Ali Sümbül. O derdi. Yani böyle Arap harfleri yazılmış, ben onu Latin harflerine çevirerek diziyorum derdi. Ki o kadar da Osmanlıcası ileriydi. Bu Ali Sümbül abinin Fuzuli Divanı'nı ezbere bilirdi mesela. Titiz Yaylacık matbaasının sahibiydi kendisi.
Evet.
Aksekiliydi. Eskinin böyle matbaacıları böyle insanlardı. Hatta yazarın boş bıraktığı yeri, mesela tarih yazacak, o anda aklına gelmiyor, orayı boş bırakıyor, onu ben doldururdum derdi.
Bir başka programda yine konuşalım hocam.
İnşallah.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Üzere.
Sağ olun. Evet değerli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz, Dursun Güllek hocamızla bir kültür dünyamızdan manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Bu programın tekrarını pazar akşamı saat 21'den itibaren yine Erkam Radyo'da dinleyip takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yine yeniden yepyeni bir kültür dünyamızdan manzaralar programında birlikte olmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.